Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 60. ayrım. Ancak burada bu çardak altında sarı kumaştan yapılmış küçük bir asma salıncak sandalyenin üstünde bir gün tam 4 saat boyunca biraz bilerek biraz da rastlantı sonucu eline geçen bir kitabı büyük bir ilgiyle ve heyecanla okudu. İkinci kahvaltıdan sonra sigarası ağzında salonda dolaşırken kitap rafının bir köşesindeki cilt cilt kitapların arasında bulmuştu onu. Hatırladığı kadarıyla yıllar önce bir kitapçıdan çok ucuza satın almıştı ve o gün pek ilgisini çekmediği için bir kenara koymuştu. İnce ve sarı renkli kağıda çok kötü basılmış ve kötü ciltlenmiş bu oldukça kalın kitap, metafizik sistemle ilgili ünlü bir felsefe kitabının ikinci cildiydi. Thomas Buddenbrook bahçeye elinde bu kitapla çıkmıştı ve sayfaları bir bir çevirerek dikkatlice ve kendinden geçercesine okuyordu. Kitabı okurken daha önce hiç tanımadığı bir duygu, büyük bir mutluluk duygusu kapladı içini. Üstün bir beyin gücünün hiç yenilmez sanılan bu hayatın güçlü olduğu kadar da korkunç olan ve herkese tepeden bakan bu hayatın nasıl üstesinden gelinebileceğini görmek ona büyük bir memnuniyet duygusu veriyordu. Hayatın soğukluğu ve acımasızlığı karşısında içindeki acıyı utançla ve vicdani rahatsızlıkla hep gizli tutan ve birdenbire bir büyüğün ve bilge kişinin elinden dünyada resmen acı çekme yetkisi alan birinin memnuniyet duygusu. Hayal edilebilecek dünyaların en kötüsü olduğunun alaycı bir üslupla kanıtlandığı dünyaların en iyisinde acı çeken birinin duyduğu memnuniyet. Okuduklarının hepsini kavrayamıyordu. Ortaya konulan ilkeleri ve ön koşulları anlamaktan çok uzaktı. Bu tür kitapları okumaya alışık olmayan beyni, ileri sürülen bazı görüş ve düşünceleri takip edemiyordu. Fakat ışık ve karanlık değişimi, kavrama ve sezgi yetersizliğinden sonra her şeyi hemen kavrayıvermesi onu nefes nefese bırakıyordu. Sandalyenin üstünde hiç kımıldamadan saatlerce oturuyor ve kitaptan başını kaldırmıyordu. İlk başlarda bazı sayfaları okumadan geçmişti. Bilinçsizce ve hiç vakit kaybetmeden asıl önemli konuya geçmek için kendisini derinden etkileyen bölümleri iyice okuyup anlamak istiyordu. Ama bu sırada oldukça kapsamlı bir bölümle karşılaştı ve bütün bölümü ilk sözcüğünden son sözcüğüne kadar kaşlarını çatıp dudaklarını büzerek büyük bir ciddiyetle ve neredeyse kendinden geçercesine okudu. Bu bölüm şu başlığı taşıyordu: Ölüm ve ölümün varlığımızın kalıcılığı ile ilişkisi. Saat 4'te hizmetçi kız bahçeye gelip onu çaya çağırdığında birkaç satır kalmıştı bitirmesine. Geliyorum diye başını salladı. Kalan cümleleri okudu ve kitabı kapayıp dalgın dalgın çevresine bakındı. Ruhunun korkunç bir şekilde genişlediğini, ağır bir sarhoşluk halinin bütün benliğini sardığını hissediyordu. Kafasının içi karmakarışıktı ve anlatılması zor yeni bir şeyin, bir sevgi özlemini anımsatan büyüleyici ve umutlandırıcı bir şeyin sarhoşluğu içindeydi. Titreyen buz gibi elleriyle kitabı bahçe masasının çekmecesine koyarken, tuhaf bir baskı altında ve korkutucu bir gerilim içinde, alev alev yanan başının içinde bir şeyler infilak edecekmiş ve bütün düşünce gücünü kaybedecekmiş gibiydi. Senatör Buddenbrook eve doğru yürürken, merdivenleri çıkarken ve yemek odasına girip ailesinin yanına otururken, ''Neden böyle oldum ben?'' diye soruyordu kendi kendine. ''Bana ne oldu böyle? Neydi o kulağıma gelen sesler? Kimdi benimle konuşan? Şehrin senato üyesi Johann Buddenbrook firmasının şefi Thomas Buddenbrook'un kulağına gelen sesler de neydi öyle? Kimdi onunla konuşan? Bana mıydı bu sözler? Dayanabilir miyim ben bunlara? Anlamlarını kavramakta zorlanıyorum. Ama şunu kesinlikle biliyorum ki benim gibi sade bir vatandaş beyni için kavranılması zor şeylerdi bunlar.'' Bu sıkıntılı ve kararsız ruh haliyle ve donmuş benliğiyle kendinden geçmiş olarak geçirdi bütün gününü. Ama akşam olunca başı daha da ağırlaştı ve erkenden yattı. 3 saat boyunca derin derin uyudu. Hayatında hiç böylesine derin uyumamıştı. Sonra uyandı, yüreğinde filizlenen bir sevgiyle ve tatlı bir ürpertiyle birdenbire uyanıverdi. Kocaman yatak odasında yalnız olduğunu biliyordu. Zira eşi Gerda şimdi Ida Jungmann'ın odasında uyuyordu. Ida küçük Johann'a biraz daha yakın olmak için kısa bir süre önce balkonlu 3 odadan birine taşınmıştı. Odanın yüksek 2 penceresinin perdeleri sıkı sıkı kapalı olduğundan içerisi çok karanlıktı. Derin bir sessizlik içinde ve insana ağırlık veren boğucu sıcaklıkta sırt üstü yatmış karanlığa bakıyordu. Sonra birden gözlerinin önündeki karanlığın parçalandığını, gecenin bu kadife duvarının iki yana doğru açılıverdiğini ve çok uzaklardaki sonsuz bir ışık görüntüsünün üstündeki örtüyü kaldırdığını gördü. Thomas Buddenbrook sesini hafifçe yükselterek "Yaşayacağım" dedi ve bunu söylerken derinden gelen bir hıçkırıkla göğsü titrer gibi oldu. "Bu ışık benim yaşayacağımın belirtisi. Yaşayacağım. O yaşayacak." O sözcüğünün ben olmayışı yalnızca bir aldatmaca, ölümün düzelteceği bir hata, bir yanlışlıktı yalnızca. Evet, yaşayacağım. Ben yaşayacağım. Neden yaşayacakmışım ki? Bu soruyu sorarken gece bütün karanlığıyla yeniden gözlerinin önüne çöktü. Bütün bunlardan yine bir şey anlamıyor ve bilmiyordu. Başını yastığına daha da gömdü. Az önce görmesine izin verilen o küçücük gerçekle gözleri iyice kamaşmış ve yorgun düşmüş gibiydi. Yatağında sessizce yatıyordu. Işığın bir kere daha görünmesini ve kendisini aydınlatmasını heyecanla bekliyor ve bunun için Tanrı'ya dua etmek istiyordu. Işık yeniden göründü. Thomas Buddenbrook birbirine kenetlenmiş elleriyle ve hiç kımıldamadan yatağında yatıyor ve ışığa bakıyordu. Ölüm denilen şey neydi? Bunun yanıtını öyle gösterişli sözlerle veremezdi. O bu yanıtı içinde hissediyordu, o ona bütün benliğiyle sahipti. Ölüm bir mutluluktu, öylesine büyük bir mutluluktu ki ona ancak Tanrı'nın izniyle kavuşulabilirdi. O son derece acı veren yanlış yola sapmaktan bir geriye dönüş, ağır bir yanlışın düzeltilmesi, en korkunç zincirlerden ve engellerden kurtuluştu. Yaşamın sona ermesi ve bedenin parçalanması mı? Böyle boş kavramlardan korkanlara gerçekten acımak gerekirdi. Neydi sona erecek olan ve neydi parçalanacak, parça parça olacak olan şey? Senin şu bedenin, şu kişiliğin ve karakterin, hantal, inatçı, kusurlu ve her türlü nefrete layık bu engel, başka bir şey, daha iyi bir şey olma engeli. Her insan bir hata, bir yanlış davranış değil miydi? Dünyaya gelir gelmez sıkıntı ve üzüntü içinde geçecek bir esaret zincirine bağlanmıyor muydu? Hapishane, hapishane yaşamı. Her yerde zincirler ve engeller bekliyor insanı. İnsan, kişiliğinin demir parmaklı penceresinden çaresizce bakar kendisini çepeçevre saran bu hapishane duvarlarına. Ta ki ölüm gelip onu evine ve özgürlüğüne çağırıncaya kadar. Kişilik, sahip olduğu, sahip olabildiği şey insanın gözüne çok yetersiz, küçücük ve can sıkıcı görünür. Fakat sahip olamadığı ve ulaşamadığı şeylere özlemle karışık bir kıskançlıkla, nefrete dönüşmesinden korktuğu için sevgiye dönüşen bir kıskançlıkla bakar insan. Ben bir embriyonu, bir başlayışı, dünyanın bütün nimetlerini ve olanaklarını içimde taşıyorum. Burada olmasaydım nerede olurdum? Ben olmasaydım, kişisel görünüşüm ve bilincim ben olmayan her şeyden beni ayırmasaydı, ben kim ve nasıl biri olurdum? Vücut yapımız, bizi zorlayan isteklerin kör, süslenmiş, zavallı ve acımaya değer bir biçimde dışarıya vurması. Bu isteğin zamansız ve mekansız bir gecede dilediği gibi hareket etmesi ve yaşam bulması. İnsanı bir zindanda, aklın titreyen ve sallanan o cılız aleviyle birazcık aydınlanan bir zindanda, aç ve sefalet içinde bırakması kuşkusuz çok daha iyidir. Oğlumun kişiliğinde yaşamaya, yaşamımı onun kişiliğinde sürdürmeyi umut mu ettim? Benden daha korkak, daha zayıf ve daha kararsız bir kişilikte. Çocukça ve aptalca bir çılgınlık. Bir oğlan çocuğu benim ne işime yarar? Bir oğlan çocuğuna ihtiyacım yok benim. Ölünce nerede olacağım? Fakat bu sorunun yanıtı öylesine açık, anlaşılması öylesine kolay ki. Zaman zaman ben demiş olan, diyen ve diyecek olan herkesin benliğine yer etmiş bu sorunun yanıtı, özellikle de bunu yürekten, güçlü ve neşe ile söyleyenlerin benliğinde. Dünyanın herhangi bir yerinde bir oğlan çocuğu büyümektedir. Sağlıklı, başarılı, yeteneklerini geliştirmesini bilen, boylu poslu, mutlu, temiz yürekli, neşeli ve canlı bir çocuk. Bakışlarıyla mutluların mutluluğunu yücelten ve bahtsızları umutsuzluğa düşüren biri. İşte bu benim oğlum. Bu benim işte. Yakında ölüm beni bu çılgınca düşünceden kurtarır kurtarmaz, ne ben o olacağım ne de o ben olacak. Yaşamdan hep nefret mi ettim? Bu temiz, acımasız ve zorlu yaşamdan hep nefret mi ettim ben? Budalalık ve yanlış anlaşılma. Ben kendimden nefret ettim. Yaşamın yükünü taşıyamadığım için yalnızca kendimden nefret ettim ben. Ama ben sizleri seviyorum. Bütün mutlu insanları seviyorum. Çok yakında dar bir zindana girerek sizlerden ayrı kalmaktan kurtulacağım. Sizlerin sevdiği şey yakında benim içimde olacak ve ben sizlerin yanında ve sizlerle birlikte sizlerin içinde olacağım. Hepinizin yanında ve içinde. Ağlıyordu. Yüzünü yastıklara gömmüş ağlıyordu. Dünyada hiçbir şeyle karşılaştırılamayan bir mutluluğun, tatlı acı karışımı bir mutluluğun sarhoşluğu içindeymiş gibi titreye titreye ağlıyordu. Onu dün öğleden beri sarhoş edip karanlığa götüren, gecenin tam ortasında yüreğini hoplatan ve filizlenen bir sevgi gibi onu uyandıran şey buydu işte. Bunu fark ettiği sırada sözler ve birbirlerini izleyen düşüncelerle değil, iç dünyasının aniden aydınlanmasıyla özgürlüğüne kavuşmuş oluyordu. Tam o sırada ruhu bütünüyle özgürlüğe kavuşmuş oluyor ve bütün doğal ve yapay engellerden ve vurulduğu zincirlerden kurtulmuş oluyordu. İsteyerek ve bilinçli olarak içine hapsolduğu, içinde doğup büyüdüğü kentin surları açılıyor ve gençlik yıllarında bazı yerlerini gezip gördüğü dünyayı gözlerinin önüne getiriyordu. Şimdi ise ölüm bütününü getirecekti gözlerinin önüne. Bu yanıltıcı mekan algılama biçimi, zaman ve geçmişi değerlendirme, kendinden sonra gelenlerin kişiliğinde yaşama isteği, bu sonsuzca parçalanma ve ayrışma korkusu. Bütün bunlar onun ruhunu rahatlatıyor ve sürekli öbür dünyayı düşünmesini önlüyordu. Hiçbir şey başlamıyor ve hiçbir şey bitmiyordu. Hiç bitmeyen bugün ve onun gücü vardı içinde yalnızca. Acı bir tatlılıkla ve sonsuzca bir sevgiyle yaşamı seven bir güç. Kişiliğinin bomboş bir ifadesi olan bu güç, içinde yaşadığı bugüne geçmesini hala mümkün kılabilirdi. Thomas Buddenbrook yastığının içine doğru fısıldayarak, "Yaşayacağım" dedi ve ağladı. Fakat biraz sonra neden ağladığını unutmuştu. Beyni durmuş, bilgi ışığı sönmüştü ve içine her şeyi bastıran bir karanlık çökmüştü yine. Ama o geri gelecek, ışığım geri gelecek dedi kendi kendini inandırarak. Ona daha önce de sahip olmamış mıydım? Derin bir uyku ve uyuşukluk halinin üstüne nasıl da çöktüğünü hissederken, eline geçirdiği bu büyük mutluluğu bir daha hiç bırakmayıp, aksine bütün bunların kaynağı olan dünya görüşünü bir daha kaybetmemek üzere beynine kazıyana kadar bütün gücünü toplayıp çalışacağına, okuyacağına ve araştıracağına söz verdi. Fakat bu gerçekleşemeyecekti. Ertesi sabah yatağından kalkınca bir gün öncesinin bu saçma sapan düşüncelerini anımsayıp biraz utandı ve bu tasarıların uygulanmasının mümkün olamayacağını hisseder gibi oldu. Yataktan çok geç kalktı. Az sonra kent meclisinin toplantısına katılması gerekiyordu. Sivri çatılı evleri ve girintili çıkıntılı sokaklarıyla orta büyüklükteki bu ticaret kentinin iş yaşamı bütün ruhunu ve gücünü yeniden esir almıştı. Kafasında hala o eşsiz kitabı okumayı tasarlarken bir gece önce yaşadıklarım bana göre miydi diye sormaya başladı kendi kendine. Ölüm gelip onu alıp götürmeye kalktığında buna karşı koyabilecek miydi? Yurttaşlık içgüdüsü buna karşı çıkıyordu. Kendini beğenmişliği de. Gülünç duruma düşmekten korkuyordu. Bunlar ona göre değil miydi? Johann Buddenbrook firmasının şefi Senatör Thomas Buddenbrook'a yakışıyor muydu bunlar? Böylesine eşsiz hazineleri sayfalarında gizleyen bu tuhaf kitabın öteki ciltlerini temin etmek şöyle dursun, ona bir daha göz atmaya bile vakit bulamadı. Yıllarca kendisini yiyip bitiren aşırı titizliği ve gergin hali bütün günlerini tüketti. Düzeltmek ve tamamlamak için kafa yorduğu önemsiz yüzlerce günlük işlerle boğuşmaktan bütün irade gücünü yitirmişti. Vaktini daha akıllı ve verimli kullanmayı başaramıyordu. Anımsamaya değer o öğle sonrasından 2 hafta kadar sonra her şeyden elini ayağını çekti ve bahçe masasının çekmecesinde düzensiz bir şekilde duran kitabı alıp yukarıya kitaplığa koymasını hizmetçi kıza emretti. Ellerini yüce ve son gerçeklere uzatmış olan Thomas Buddenbrook, yorgun ve bitkin bir şekilde yatağında yatıyor, çocukluğunda inançla bağlanmış olduğu dünyaya ve kavramlara geri dönüyordu. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştı ve bu arada bütün insanların babası olan tek ve kişiliğe bürünmüş Tanrı'yı, bizler için acı çekmesi ve sonsuz acılara katlanması için benliğinin bir parçasını yeryüzüne gönderen, kıyamet gününde bizleri yargılayacak olan Tanrı'yı hatırladı. Onun eteklerinin altında toplanan günahsızlar, o zaman başlayacak olan ebediyet süresince bu çile dolu dünyada çektiklerinden dolayı mükafatlandırılacaktı. Bütün bu anlaşılmaz ve biraz da saçma hikayeyi düşündü kafasında. Ama hikaye anlaşılmak istemiyor, yalnızca itaat etmeyi ve inanılmayı istiyordu. Ve o kapıldığı son korku ve dehşet karşısında kalıplaşmış ve çocukçu sözcüklerle yazılmış haliyle elinin altında olacaktı. Gerçekten böyle miydi? Thomas Buddenbrook bu noktada da iç huzuruna kavuşamadı. Firmanın onuru, karısı ve oğlu, taşıdığı at ve ailesi için duyduğu derin kaygıyla her geçen gün daha da çok yıpranan bedenini güçlükle ayakta tutmaya çalışan ve giyim kuşamına aşırı özen gösteren bu adam ne olacağı sorusunun yanıtını bulabilmek için günlerce kıvrandı. Ruh ölümden hemen sonra mı cennete uçuyor ya da gerçek mutluluk yeniden dirilmeyle mi başlıyordu? Peki ama o zamana kadar ruh nerede oluyordu? Okulda ya da kilisede ona bu konuda bilgi veren, ona bunları anlatan olmamış mıydı? İnsanı böylesine bilgisiz bırakmanın sorumluluğu kime aitti? Rahip Pringsheim'i ziyaret edip akıl danışmak istedi ama gülünç duruma düşme korkusuyla son anda bundan vazgeçti. Thomas Buddenbrock sonunda her şeyden vazgeçti ve her şeyi Tanrı'ya havale etti. Fakat ebedi sorunların düzenlenmesi konusunda böylesine tatminsiz bir sonuca vardığı için hiç değilse dünyevi olanları yoluna koymaya karar verdi. Böylece uzun zamandır yapmayı planladıklarını gerçekleştirmiş olacaktı. Küçük Johann bir gün öğle yemeğinden sonra annesi ve babası oturma odasında kahvelerini içerlerken babasının annesine dönerek "Bugün avukat doktor bilmem kim gelecek ve ben onunla birlikte vasiyetnamemi hazırlayacağım. Bu işi daha fazla ertelemek istemiyorum." dediğini duydu. Hanno daha sonra piyanonun başına geçti ve bir saat kadar çalıştı. Ama daha sonra yerinden kalkıp koridordan geçmek isterken merdivenden yukarı çıkan babasıyla karşılaştı. Yanında uzun ve siyah pardesülü bir adam vardı. "Hanno," diye seslendi senatör kısaca. Küçük Johann olduğu yerde durdu, yutkundu ve hafif bir sesle ve aceleyle yanıt verdi. "Efendim babacığım." "Bu beyefendiyle önemli bir konuda biraz çalışacağım," diye devam etti babası. "Senden şu kapının önünde durmanı rica ediyorum." Sigara salonunun kapısını işaret etti. "Bizi kimsenin dinlememesine, konuştuklarımızı kimsenin duymamasına dikkat et. Anladın mı?" Küçük Johann "Peki baba," dedi ve her iki erkeğin arkasından kapanan kapının önüne dikildi. Hanno kapının önünde durmuş, bir eliyle üstündeki gemici giysisinin kordonunu tutmuş, dilini ağzındaki hastalıklı dişine sürterken odadan gelen ciddi ve kısık seslere kulak kabartıyordu. Açık kestane rengi buklelerinin şakaklarına düştüğü başını yana çevirmişti. Çevresi mavi mavi halkalı bal rengi gözleri, çatık kaşlarının altında üzgün ve düşünceli bir ifadeyle bakıyordu. Tıpkı büyük annesinin ölüsünün yanında dururken, çiçek kokularını ve o tuhaf kokuyu duyumsarken olduğu gibi. Bu arada Ida Jugman yanına geldi ve şöyle dedi. "Hannocuğum, güzel evladım, nerede kaldın? Burada ne dikiliyorsun böyle?" Kambur çırak bürodan çıkarak yanlarına geldi. Elinde bir telgraf vardı ve senatörü sordu. Fakat Küçük Johann üstündeki mavi gemici ceketinden kolunu uzattı, başını salladı ve bir an sustuktan sonra sessizce ve kesin bir dille şöyle dedi. "Hiç kimse içeri giremez. Babam vasiyetnamesini hazırlıyor." Kısım 6. Doktor Lankas bir sonbahar günü gözlerini bir kadın gibi oynatarak şöyle dedi. "Sinirler Bay Senatör. Bütün bunların nedeni sinirlerinizin bozukluğu. Kan dolaşımınız da çok iyi değil. Bir öğüt vermeme izin var mı? Bu sene biraz dinlenseniz diyorum. Yazın birkaç hafta sonu yapılan yaz tatili ve alınan deniz havası yeterli değil elbette. Gerçi Eylül'ün sonuna yaklaşıyoruz. Ama Travemünde'de deniz mevsimi geçmedi. Oraya gidenler var hala. Bay Senatör, siz de gidin ve plajın kumlarına biraz uzanın. 14 gün ya da 3 haftalık bir kür tedavisi bazı şeyleri düzeltebilir." Thomas Buddenbrock doktorunun bu önerisini memnuniyetle kabul etti. Ailesi onun bu kararını duyunca Christian da birlikte gitmek istediğini söyledi. "Ben de geliyorum Thomas," dedi. "Buna karşı diyecek bir şeyin olmamalı." Senatör Buddenbrock'un diyecek pek çok şeyi vardı aslında ama gelmesine evet demek zorunda kaldı. Sorun, Christian'ın son zamanlarda her zamankinden daha başına buyruk hareket ediyor olmasıydı. Sağlığı giderek bozulduğu için en son aldığı işini, şampanya ve konyak temsilciliğini bırakmak zorunda kalmıştı. Karanlıkta kanapede oturan ve kendisine başıyla işaret ederek birlikte gelmesini onaylayan bir adamın hayali neyse ki tekrarlanmıyordu. Ancak dönem dönem nükseden sol tarafındaki sızı son zamanlarda daha da artmıştı. Bu sızıyla birlikte daha bir sürü sağlık sorunu vardı ki Christian bunları büyük bir titizlikle izliyor, nereye gittiğini ve nerede durduğunu burnunu kırıştırarak bir bir anlatıyordu. Eskiden olduğu gibi yemek yerken yutmasına yardım eden kasları yine sık sık görevini yerine getiremiyordu. Öyle ki lokma ağzında öylece kala kalıyor, küçük, yuvarlak ve çukur gözlerini yardım ister gibi çevresinde dolaştırıyordu. Ne olduğu belli olmayan ama üstesinden gelemediği bir korku duygusu dilinin, gırtlağının, kollarının ve bacaklarının ve hatta bütün düşünce yeteneğinin felç olacağı korkusu vardı içinde. Gerçi felçli biri değildi. Fakat felç olacağım korkusuyla yaşamak daha kötüydü. Bir gün çay hazırlarken çaktığı kibriti ocak yerine ağzı açık ispirto şişesinin üstüne tuttuğunu ayrıntısıyla anlatıyordu. Böyle bir durumda yalnızca kendisi değil, evdekiler ve hatta bütün komşular korkunç bir şekilde yanarak ölebilirlerdi. Fakat bütünüyle anlaşılması için ayrıntıyla ve özel çaba göstererek anlattığı şey iğrenç bir anormallik gösterisiydi. Son zamanlarda kendi kişiliğinde gözlemlediği ve bazı günlerde yani ani hava değişimlerinde ve ruhsal durumunun iyi olmadığı dönemlerde açık hiçbir pencereyi görmeye tahammül edemiyordu. Kendini pencereden dışarıya fırlatıp atmak geliyordu içinden. Bir türlü engel olamadığı çılgınca bir içgüdü, aptalca ve umutsuzca bir taşkınlık. Bir pazar günü aile Fischerstrasse'deki evde yemek yerken bütün gücünü toplayıp ellerinin ve ayaklarının üstünde sürünerek açık pencereyi kapatmaya gitmişti. Bu sırada herkese seslenmiş ama kimse onu dinlemek istememişti. 63. ayrımın sonu. Sayfa 581. Devamı 64. ayrımda.